Ayrım 12.
Önünde iki çözüm vardır. İlkinde çocuklarını birer dilenci gibi toplumun içine bırakacak, kendisi de başının çaresine bakacaktır. Ya da çocuklarını yaşamasını sağlamak için çok az para veren bir fırsatçının yanında geceli gündüzlü çalışacaktır. Böyle iş yerlerinde çalışan kadınlar az da olsa kocalarının kazandıklarına bir eklenti yapabilirler. Ama eğer çalışan dulsa, yani yalnızca onun çalışmasının getirdiği gelirle yaşanmaktaysa, bu kez çocuklar ve kendisi bir sınırda yaşayacak, ölüm kendisini ve çocuklarını kurtarıncaya kadar sürünecektir. Böylesi çalışan kadınların kendilerini ve çocuklarını geçindirebilmelerinin olanaksız olduğunu belirtebilmem için aşağıya iki örnek alacağım. Örnekler Londra'nın çok satan gazetelerinden alınmıştır. Bir baba, kızı ve arkadaşının kutu yaptıklarını ve gros başına 8,5 peni kazandıklarını yazmada. Kızların üretimleri 4 gros, yaptıkları harcamalarsa yol parası olarak 8 peni, etiket için 2 peni, yapıştırıcı 2,5 peni ve iplik 1 peni. Yani kızlar bir günlük çalışmaları sonucu 10,5 peni kazanmaktadırlar. İkinci örneğimiz yaşlı bir kadına ilişkin. Luton Gardina'ya gelerek yardım istemiştir. Şapka yaparken kazandığı paranın azlığı nedeniyle işini bırakmak zorunda kalmıştır. Şapka başına 2,5 peni almaktadır ama hasarı kendisi sağlayacak, dikecek, örecektir. Örnek olarak aldığımız ana ve 3 çocuğu bu cezayı herhangi bir biçimde hak etmiş değillerdir. Yalnızca olan bir kazadır ve eve gelir sağlayan erkek yitmiştir. Her şeyin rastlantılara bağlı olduğu bu yörede hiçbir koruyucu yoktur. Kişi bir anda kendisini uçurumun dibinde bulabilir. Soğuk sayılardan örnekler alıyorum. Sir A. Forwood'un yaptığı hesaplara göre, yılda 1400 işçiden biri ölmekte, 2500 işçiden biri ağır bir biçimde sakatlanmada, 300 işçiden biri sakatlanmada ve sakatlığı sürmekte, her 8 işçiden biri geçici sakatlıklar yaşamaktadır. Bunlar yalnız sanayi kesiminin oranlarıdır ve gettolarda bu sayılar korkunçtur. Batı yakasında yaş ortalaması 55 iken doğu yakasında 30'dur. Yani bir batı yakalı doğu yakalının 2 katı kadar bir ömre sahiptir. Uygarlığın içindeki bu insanlar bir savaş sırasındakinden çok daha fazla ölmektedirler. İngiliz sanayisi her yıl 500 bin yitik insan çıkarır ortaya. Bunlar ya ölürler ya da sakat kalırlar. Batı yakasındaki çocukların ölüm oranı %18 iken doğu yakasında bu %55'tir. Londra'da öylesi sokaklar vardır ki burada doğan çocuklardan %50'si 2 yaşına basmadan ölür ve geriye kalan %50'nin yine %50'si 5 yaşına basmadan öldüğüne göre buralarda korkunç bir katliam hüküm sürer. Sanayinin insan için savaşlardan çok daha yitik verdirdiğini Liverpool tıp görevlisinin hazırladığı rapordan anlayabiliriz. Genel olarak evlerin içine ya da bahçesine çok az bir güneş ışığı düşmektedir. Evlerin hava durumu çok kötüdür ve duvarlar uzun yıllar solunanı emmiştir. Bu güneş yokluğunu biraz unutturmak için pencereler için çiçek verilebilir ama bunun hiçbir yararı olmayacaktır. Çünkü hiçbir bitki böylesi pis bir hava içinde yaşayamaz. Ayrıca bir yığın işçinin çalıştığı tehlikeli meslekler vardır. Yaşamaları güvenceden yoksundur. Onların içinde bulundukları tehlike savaştakilerden çok daha büyüktür. Keten sanayiinde keten bronşit, zatürre gibi hastalıkları getirir. Tarama bölümünde havayı dolduran tozun kümelendiği yer ciğerlerdir. 17 yaşlarında taramaya başlayan bir kızcağız, 30'una vardığında tutacak bir yeri kalmayıp çalışamaz duruma düşer. Kimya sanayiinde çalışan ve güçlüler arasından seçilen işçiler 40 yaşına varmadan öleceklerdir. Doktor Arledge'in çömlekçiliğe ilişkin olarak söyledikleri ise şunlar. Çömlek tozları insanı birdenbire öldürmez ama ciğerlerde birikir, nefes darlığı artar, alçılaşma başlayıp ölüme neden olur. Şimdi üstübeç sanayiinde çalışan bir genç kızın öyküsünü dinleyelim. Genç kızda kansızlık başlamış ve dişlerde mavileşme başlamıştır. Bu mavileşme diş etlerinde görülmeyebilir. Kansızlığın yanı sıra bir zayıflama başlamıştır ama bu o denli ağır olmaktadır ki ne genç kız ne de arkadaşları zayıfladığını fark etmişlerdir. Baş ağrıları başlar, sonrasında sinirli bir insan olmuştur. Ardından yüzünün yarısında garipleşmeler başlar, giderek bedene yayılan bu durum sonunda genç kız saralıymışçasına titremeye başlar. Hastada bayılmalar başlamıştır ve bütün bu söylenenler her gün aşımında artar ve böylesi baygınlık hallerinin birinde hasta ölür. Arada bir körlükler de olabilir. Hastalık sırasında hasta çılgınca davranabileceği gibi melankolik bir duruma da sürüklenebilir. Hastanın bu durumdan ölmeden kurtulduğu da olur ama ya geçici bir süre için ya da bütünüyle gözlerini yitirecektir. Bir de kurşun zehirlenmesi örneği vereyim. Charlotte Rafferty, sağlıklı, güzel bir yüzü ve bedeni olan bir kadındır. Hiç hastalanmamıştır. Üstübeç sanayinde çalışmaya başlamasından bir süre sonra hastalanır. Doktor Oliver, onu muayene ederken diş etlerinin mavileşmeye başladığını görür. Bu zehirlenmenin başlangıcıdır ve doktor bir süre sonra yeniden ağırlaşacağını bildirir. İkinci krizde kadın ölür. Mary Ann Toller hiç hastalanmamıştır. Ama işe başladıktan sonra 3 kez kriz geçirir ve işten ayrılır. 19 yaşında yeniden belirtiler görülür ve bir süre sonra ağzı köpükler içinde ölür. Mary A. güçlü bir kadındır. Kurşun fabrikasında 20 yıl çalıştığı halde yalnızca bir kez kriz geçirmiştir. Doğurduğu 8 çocuk ölmüş ve bir sabah saçlarını taramak için elini kaldırdığında gücü kesilmiştir. Elizabeth H. 25 yaşındadır ve 5 aylık bir çalışmadan sonra karın ağrısı belirir. Başka bir fabrikaya giren genç kadın 2 yıllık bir çalışmadan sonra yeniden sağlığını yitirmeye başlar ve 2 gün sonra da kurşun zehirlenmesinden ölür. Mr. Vaughan doğmamış soylardan söz ederken şöyle der. Üstübeç fabrikalarında çalışanların çocukları dünyaya değişmez bir yazgıyla gelirler ve krizler sonucu ölürler. Bunlar ya doğuştan sakattırlar ya da birinci yaşı tamamlamadan ölürler. Size son anlatacağım bu savaşa umutsuzca katılan 17 yaşındaki Harriet olacak. Harriet A. Walker. Bir emaye fabrikasında çalışırken hastalanmış, babası ve kardeşi aç olduğundan hastalığını saklamış ve her gün 6 kilometre yürüyerek işine gidip gelmiştir. Ölümü ise 17 yaşını bitirmeden olmuştur. Bunların yanı sıra ekonomik bunalımlar da işçilerin yıkımına yol açar. Haftalık kazanca bakan işçiler bir ekonomik bunalım durumunda bu kazançtan olurlar. Böylesi bir buhran sırasında işten çıkarılanlar çoğunlukla yeniden işe alınmazlar da. Yapılmakta olan bir sendika toplantısında ortaya çıkan şudur. İş azlığı nedeniyle işçiler 4 aydan beri haftada ancak 4-5 şilin kazanmaktadırlar. Bu işsizliğin nedeni gemi sanayinin içine düştüğü bunalımdır. Çalışanların genç ya da orta yaşlı olması durumlarını değiştirmez. Orta halli bir yaşam ve yaşlılıklarında güvenceden yoksundurlar. Yaşamları bütünüyle olaylara bağlı olduğu gibi bu olayların gelişimine de karşı koyamazlar. Eğer bu insanlar sanayide çalışmak isterlerse bütün tehlikeleri göz önüne alacaklardır. Erkek için en iyi iş orduya yazılmaktır. Kadın içinse rahibe ya da hemşire olmak. Her iki durumda da ev ve çocuk derdinden uzak yaşayacaklardır ama gelen yaşlılık onlar için bir cehennem olacaktır. 22. İntihar. İnsan hayatının değerinin bu denli düşük oluşunun yanı sıra mutlu olmak da bütünüyle olanaksızlaşırsa, açıktır ki insan hayatının bir önemi kalmadığı gibi intihar da yaygınlaşacaktır. Bu yaygınlık öylesine geniştir ki, günlük gazetelerden intihar haberleri eksik olmadığı gibi, buna girişmekten polis mahkemelerine çıkanlar alışılmışlıktan ötürü bir sarhoşla eşit işlem görürler. Thames Polis Mahkemesi'nde geçen böylesi bir olayı anımsıyorum. Gözlerimin görmesinden, duymamdan övünür dururdum. Üstelik insanlar hakkında pek çok şey de biliyordum. Oysa ne yazık ki mahkeme salonuna girdiğimde aptallaşmış gibiydim. Sarhoşlar, yasaları çiğneyenler, kavgacılar, karılarını dövenler, sokakta yatanlar, kumarbazlar, hırsızlar, sokak kadınları büyük bir hızla mahkeme önüne çıkarılıyorlardı. Sanıkların bulunduğu bölme mahkeme salonunun tam ortasında yer alıyor. oraya getirilmekle götürülmek arasında çok kısa bir zaman geçiyordu. Ben çalınmış mal satan ama bunu işi bulamadığından ve karısına çocuklarına bakmak için yaptığını söyleyen bir adama verilen bir yıllık hapis cezasını düşünürken, sanık yerine getirilen ve yalnızca ismini işittiğim Alfred Freeman'ın ne gibi bir suç işlediğini duymadım. Kendisini Britanya kanal bekçisinin karısı olarak tanıtan yapılı bir kadın tanıktı. Gece su sesi duyduğunda kanala koşuyor ve tutukluyu kanalın içinde buluyor. Gözlerimi tutuklu sandalyesinde oturan genç adama çevirdim. Suçu intihara teşebbüstü. Böyle olduğu anlaşılmıştı. Yorgun ve umursamazdı. Kahverengine çalan saçları alnına dökülmüştü. Yıpranmış olmasına karşın yüzü hala çocuksuydu. Kanalcının karısı, "Evet efendim" diyerek konuşmasını sürdürdü. Onu kendim dışarıya çıkardım. Çevrede dolaşanlardan yardım isteyerek polise teslim ettim. Yargıç kadını olağanüstü gücünden ötürü kutlarken salondakiler gülüştüler. Oysa ben karşımdaki genci hala bir çocuk olarak görüyordum. Bu çocuk bütün gücüyle kanalın derinliklerindeki çamurlara bulanarak yaşamını sonlandırmak istemişti. Ortada gülünecek bir şey olmadığını düşünüyordum. Kadının ardından gencin yaşamından söz eden bir adam tanık yerine geçti. Alfred'in ustabaşısıydı ya da bir zaman ustabaşısı olmuştu. İyi çocuktu Alfred ama başında bir yığın derdi vardı. Geçim sıkıntısı vardı, anası hastaydı. Annesinin hastalığına o kadar çok üzülüyordu ki işini bile yapamaz olmuştu. Ustabaşı kendisine baskı yapıldığı için Alfred'i işten çıkarmak zorunda kalmıştı. Yargıç bölmenin içindeki gence, "Söyleyecek bir şeyin var mı?" diye sordu. Onunsa şaşkınlığı geçmemişti ve bir şeyler mırıldanıyordu. Yargıç sabırsızlanarak, "Memur bey ne diyor?" diye soruyu iri yarı mavi bir üniforma giymiş adama yöneltti. Adam kulaklarını gencin dudaklarına yapıştırırcasına dinledi. "Çok üzgün olduğunu söylüyor." Yargıç, "Onu cezaevine geri yollayın" diyerek yeni bir davaya başladı. Tanıklar yeminlerini etmişlerdi. Zavallı gencin yargılanması 5 dakikayı anca bulmuştu. Yeni davada çalınmış bir oltanın suçunu birbirinin üstüne atan 2 kişi vardı. Buradaki temel sorun, bu yoksul insanların nasıl intihar edeceklerini bilememeleri. Başarıya ulaşmazdan önce bu işi birkaç kez deniyorlardı. Bu da yargıçların ve diğer memurların başını derde sokuyor, kimi zaman alabildiğine sinirlendiriyordu. Azarlananlar da oluyordu. SB mahkemesinin başkanı R.S. geçenlerde intihara teşebbüsten yargılanan Enwood'a şöyle demişti. "Eğer bunu istiyorduysan neden beceremedin? İnsan suyun altına girdi mi bitirir işini. Kaç defadır başımızı derde soktuğundan haberin var mı?" Yoksulluk, sefalet ve o yoksullar evinin korkusu intihara girişmenin başlıca nedenleridir. Bütün işçi sınıfı için geçerlidir bu ve Alan Hughes, "Yoksullar evine girmektense hayatıma kendim son veririm" demişti. Çarşamba günü kanaldan çıkarılan bir kadının teşhisi için Islington mahkemesine kadının kocası çağrılmıştı. Adam bir peynir imalatçısıydı ve iflas etmişti. Sonrasında kendisi yoksullar evini düşünmüş ama karısı oraya gitmeyi reddetmişti. Kanalın yakınlarında sabaha karşı görülen ve elbiseleri kanalın yakınlarında bulunan kadının durumu için jüri üyeleri şöyle karar vermişti. Geçici çılgınlık yüzünden intihar. Bu karar gerçekte işlenmiş bir suçtur ve kanun yalandan başka bir şey değildir. İnsanlar kanun yoluyla yalan söylemeye alışmışlardır. Geçenlerde akrabaları tarafından reddedildikten sonra kötü yola düşmüş bir kadının duruşması vardı. Kadın çocuğuna afyon ruhu içirdikten sonra kendisi de içmiş ama yalnızca çocuk ölmüştü. Kadın cinayet işlemekten 10 yıla mahkum oldu. Oysa bu karar bütünüyle haksızdı. Eğer kadın da ölecek olsaydı suçu geçici çılgınlık yüzünden intihar olacaktı. Alan Hugh olayını biraz derinlemesine ele alalım. Geçici bir çılgınlık geçiren kocası Islington yoksullar evine gitmiş, kadınsa yine geçici bir çılgınlıkla Regent kanalını yeğe tutmuştur. Bunlardan hangisinin yeğe tutulacağı yalnızca bir görüş sorunudur. Ben her iki durumu da bilen biri olarak kadının yaptığını yapardım, yani kanalı seçerdim. Ve şunu da söylemeliyim ki ben ne Alan Hughes ne de kocası ne de başkalarından daha çılgın birisi değilim. Günümüz insanı eskisi gibi doğayla olan bağlarını kabullenerek ona boyun eğmiyor. Bugünün insanı karşılaştırma yapabilen, kendisine tartışabilen ve düşünen bir yaratıktır. Aklını kullanarak yaşamayı kabul ya da reddedebilir. Yaşam nasıl insana zevk olduğunca acı da veriyorsa, bunun içindeki insan da seçme hakkına sahiptir. Alan Hugh, 52 yıllık yaşında bir şey sağlayamayıp yoksullar evine gitmeyi reddettiğinde mantıklı bir karar vermiştir. Daha ileri giderek şunu diyebiliriz. Alan Hugh'u geçici çılgınlıkla suçlayan jüri üyeleri gerçekte böylesi bir çılgınlığı yaşayan toplumu suçlamalıdır. O toplum ve o toplumun insanları 52 yıllık yaşamında kadına hiçbir şey veremediği gibi onun kendisini kanala almasına da göz yummuştur. Geçici çılgınlık. Bu aptal cümleler, bu yalanlar, bu dil cambazlıkları. Karınları tok ve giysileri bol olan insanlar, bu dil cambazlıklarının arkasına sığınarak sorumluluklarını kabullenmemek için bir yığın adilikler yapıyorlar. Doğu yakasının gazetesi sayılabilecek Observer'dan aşağıdaki satırları aktarıyorum sizin için. Johnny King adlı işçi intihara teşebbüs ettiği için mahkemeye verilmiştir. Çarşamba günü Bao polis karakoluna başvuran adam her türlü çabasına karşın iş bulamadığı için aşırı fosfor macunu yediğini söylemiştir. Hemen tedavisine başlanan ve midesi yıkanan işçinin midesindeki macun çıkarılmıştır. Tanık yaptığından üzüntü duyduğunu söylerken 16 yıllık iş hayatında siciline herhangi bir şeyin işlenmediğini söylemiştir. Mahkeme sanığı bölge rahibine yollamıştır. Timothy Warner adlı 32 yaşındaki bir işçi intihara teşebbüsten mahkum olmuştur. Kurtarıldığında söylediği şunlardır. Kararım kesindir. Ellen Gray adlı genç ve kibar bir kadın intihara teşebbüs ettiği için mahkum olmuştur. Pazar sabahı 8.30'da 834 numara taşıyan polis kadını Benward sokağında elinde yarısı boşalmış bir şişeyle yarı baygın halde bulmuştur. Afyon ruhu alan kadının midesi yıkandıktan sonra uyumaması için bol bol kahve verilmiştir. Kadın kurtarıldıktan sonra intihar nedenini evinin ve dostunun bulunmayışı olduğunu söylemiştir. Ben intihara teşebbüs eden kişinin kesinlikle akıllı olduğunu söylemek istemiyorum. Bu intihara teşebbüs etmeyenlerin hepsinin akıllı olduğunu söylememize benzer. Kişinin yatacak yeri ve yiyecek bir şeyleri olmazsa bu çılgınlık için yeterli neden olarak kabul edilmelidir. Gezgin satıcıların, işportacıların ya da bir kesim işçinin çılgınlık yüzdesi ötekilere oranla daha yüksektir. Bu insanlar günlük kazançlarıyla yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Bu andığımız gruba dahil erkeklerden her yıl 10 bin kişiden 26.9'u çıldırmaktadır. Kadınlarda bu oran 36.9'dur. Öte yandan yiyeceği ve yatacağı yer sağlanmış askerlerde 13, çiftçilerde ise 5.1'dir. Sonuç şöyle oluyor. Bir gezginci satıcının çıldırma ihtimali askerlerden 2, çiftçilerden 5 misli fazladır. Şanssızlık ve yoksulluk insanların çıldırması için yeterli öğelerdir. Sürekli yoksulluk kimi insanları akıl hastanesine yollarken kimilerini hapishane ya da ölüme sürükler. Eğer evini geçindirmek zorunda olan bir erkeğin başına bir yıkım gelecek olursa, iş arayıp da bulamıyorsa bu insanın aklını kolaylıkla yitirebileceğini kabul etmek gerekir. Öte yandan adamın bedeni onu sevenlere acı veriyorsa bu sakatlanmış beden kafasını daha çok etkileyecektir. Bir gazeteci bir ay önce yargılanan Frank Cavilla'yı şöyle tanımlıyor. Siyah kıvırcık saçlı, düzgün burun ve çeneli, ince bıyıklı bir adamdı. Üzerinde kurşuni bir elbiseyle gömlek vardı. Gömleğin yakası yoktu. Frank Londra'da dekoratör olarak çalışıyor ve kazandığı parayla da rahatça yaşıyordu. İçki içmediği gibi evine ve çocuklarına düşkündü. Karısı Hannah iri yarıydı ve en büyük tutkusu çocuklarını temiz giydirmekti. Çocuklar Childeric Road'da bir okula devam ediyorlardı. Bir gün her şey bitti. Frank, Mr. Beck adlı bir müteahhidin adına çalışıyor ve patronunun Trundley Road yakınlarındaki evinde oturuyordu. Mr. Beck attan düşerek ölmüştü. Olan olmuş ve Frank'ın yeni bir iş ve ev araması gerekmişti. Anlattıklarım 18 ay öncesinde oluyor. Bu süre boyunca genç adam kavgadan yılmadı. Batavia'da 3 odalı yeni bir ev tuttu. İş bulamıyordu. Gelip geçici işleri yaparken karısının ve çocuklarının açlıktan kıvrandıklarını görüyordu. Kendisi de aynı durumdaydı ve bir süre sonra hastalandı. Yemek bulmak olanaksızdı ama şikayet etmiyorlardı. Çok gururluydular ve çevredekiler giyecek yardımını çok iyi planlamak zorundaydılar. Yıkım bundan sonra geldi. Savaşmış, açlığı çekmiş ama kaybetmişti. Bir Eylül sabahı Frank herkesten önce uyandı ve cebinden çakısını çıkardı. İlkin karısı Hannah'ın boynunu kesti. Kadın 33 yaşındaydı. Ardından 12 yaşındaki ilk çocuğu Frank'ın, 8 yaşındaki Walter'ın, 4 yaşındaki kızı Nellie'nin. Sonra 16 aylık oğlu Ernest'i öldürdü. Polisler gelene kadar yanlarına oturup bekledi. Memurlar içeri girdiğinde onlara gaz otomatiğine basmalarını söyledi. Böylelikle olup biteni daha iyi görebileceklerdi. Şimdi ise yargıcın karşısındaydı Frank Cavilla. Üzerindeki eskimiş kurşuni elbisesiyle yakışıklı bir adamdı. 23. Çocuklar. Eğer bir ahır gibi ise evimiz, sürünüyorsak yerde unuturuz dünyada sevincin var olduğunu. Doğu yakasının tek güzel yanı yollarda dans eden çocuklarıdır. Laternacılar yoldan geçmeye başladığında şaşırtıcı biçimde şen olan bu çocuklar oynamaya başlarlar. Kendilerine özgü adım atışları, dönüşleri ve mimikleriyle uçarcasına yükselirler. Kaslarının gerilmesi hiçbir dans okulunda bilinmeyen bir hava yaratır. Ben bir yığın yerde konuştum onlarla. Bütün diğer çocuklar gibi hatta onlardan da fazla zekiydiler. Güzel, sevecen düşleri vardı. Bu düşler öylesine geniş ve duyguluydu ki şaşıp kalmamak elde değildi. Müziği, dansı, renkleri seviyorlardı. Üzerindeki partallar onların güzelliklerini önlemiyordu. Londra'da bir de fareli köyün kavalcısı vardır. Çocukları peşine takıp götüren, yiterler. Onları bir daha göremezsiniz ve çevrenizde onları hatırlatan bir şey kalmamıştır.